Ayrım 13. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 118. Ömer gözlerini açtığı zaman Macide'nin çoktan uyanmış, hatta yataktan kalkıp giyinmiş olduğunu gördü. Genç kız dün akşam çıkardığı elbiseleriyle masanın yanındaki iskemlede oturuyor ve dalgın bir halde önüne bakıyordu. Ömer bir müddet onu seyretti. Taranıp kulaklarının arkasına doğru atılan saçlarının altında parlayan ince boynunun ne kadar güzel olduğunu şimdi fark ediyordu. Onun için kalkarken ve giyinirken göremedim diye bir an içi yandı. Sonra vaktin ne kadar geç olduğunu düşündü. Yine daireyi asacağız galiba, bir de pek aşırı gidiyoruz. Tam bugünlerde kapı dışarı ederlerse yandık diye söylendi. Ne olursa olsun, bugün muhakkak uğramalıyım. Bizim mühim akrabayı görüp konuşmak lazım. Vaziyeti anlatırım, evlendim yahut daha iyisi evlenmek üzereyim derim. Belki münasip bir iş bulur. 42 lira ile ev idare olmaz. Fakat ben asıl bugünü düşünmeliyim. Galiba cebimde 35 kuruş kadar bir şeyim vardı. Bununla ne yapılır? Ona bunları nasıl söyleyeyim? Azıcık kımıldadı ve karyolanın çıkardığı ses Macide'nin başını o tarafa çevirtti. Genç kız onun uyanmış olduğunu görünce gülümsedi. Bu onun beyaz ve şimdi biraz zayıflamış gibi duran yüzüne dayanılmaz bir cazibe veriyordu. Hiçbir sözün ifade edemeyeceği kadar kuvvet ve samimiyetle "Sana teşekkür ederim, seni seviyorum, beni saadete götürdün" diyen bu tebessüm delikanlının içine bir çiçek kokusu gibi yayılıyor ve onu derin derin nefes almaya sevk ediyordu. Yerinden fırladı. Kirli halıya yalın ayak basarak Macide'yi kucakladı ve yüzünü onun yüzünde dakikalarca tuttu. Biraz evvel güzelliğini tespit ettiği boynunu okşuyor ve parmaklarını ensesindeki kıvırcık saçlarının arasına sokarak genç kızın başını kendine doğru çekiyordu. Birbirlerinden ayrıldıktan sonra Ömer acele giyindi. Tabii olmayan, çalışan bir sesle "Ben hemen daireye gidip para bulmaya çalışayım" dedi. Macide tekrar gülümsedi. "Benim yanımda biraz bir şeyler var. Ay başına kadar idare ederiz. Zaten çok da kalmadı." Ömer dışarı çıktı. Bir müddet sonra madamla beraber gelerek "İşte karım, benim ev sahibi madam" diye takdim etti. 45-50 yaşlarında görünen madam, siyah elbiseli, kır saçlarını başının arkasında topuz yapmış asık suratlı bir kadındı. Hiçbir şey söylemeden Macide'yi uzun uzun süzdükten sonra bir kere de Ömer'e baktı ve bozuk bir Türkçe ile "Pek memnun oldum" dedi. Macide'ye dönerek ilave etti. "Size yanınızdaki boş odayı vereyim. Biraz daha geniştir. Şimdi temizler süpürürüz, hemen bugün geçersiniz." Ömer, Macide ile beraber küçük bir lokantada yemek yedi ve tramvaya atlayarak postaneye gitti. Genç kız ise odayı değiştirmek üzere madamın yanına yürüdü. Ömer taş merdivenleri atlayarak çıkıp daireye geldiği zaman ortalıkta kimselerin bulunmadığını gördü. Herkes yemeğe gitmiş ve daha dönmemişti. Masasına geçip oturdu. Önünde duran 5-10 kağıdı defterlere kaydetti. Birçoğunun neye ait olduğunu unuttuğu diğer defterleri karıştırarak yapılacak iş aradı. İçinde bundan sonra vazifesine 4 elle sarılması ve aldığı parayı hak etmesi lazım geldiğini söyleyen bir his vardı. Hayatta tabanlarını sıkı olarak basabileceği bir yeri olmalıydı. O zamana kadar duymadığı bir ihtiyaç onu evvela sevindirdi, sonra düşündürdü. "Bu kadar çabuk değişmeye mi başlıyorum?" dedi. Bu sırada tek tük gelmeye başlayan memurlar, devamlılığı ile şöhret bulmuş olmayan Ömer'i odada görünce hayret ediyorlardı. Kısaca selam verdikten sonra yerlerine gidiyorlardı. Ömer kalkıp onlara teker teker "Evlendim, bugün evlendim, artık aile sahibiyim. Birçoklarımız gibi artık ben de ekmek parası düşüncesiyle buraya gelip gideceğim ve amirlerimi kızdırmaktan kaçacağım" demek istedi. Sonra ne evlenmesi, ortada ne nikah var, hatta ne de bir nişan yüzüğü. Bana gülerler, hem ne diye söyleyeyim, dünyada insanlar kendilerinden başkasının işiyle alakadar olurlar mı? Belki dedikodu için ara sıra dedi. Fakat veznedara meseleyi açmadan duramayacaktı. Hem ondan birkaç lira da borç isteyebilirdi. Macide'nin ay başına yetecek kadar parası olsa bile tramvay parasını da ondan alacak hali yoktu ya. Kalktı ve Hüsamettin Efendi'nin odasına gitti. Kapıdan girer girmez bir an şaşaladı. Belki bir haftadan beri görmediği veznedar adam akıllı değişmişti. Tıraşı her zamankinden fazla uzamış, gözleri çukura kaçmış ve yüzünün ifadesi harap, hatta biraz da vahşi bir mana almıştı. Ömer ilk söz olarak "Ne o Hafız Bey, seni iyi görmedim" dedi. Veznedar gözlüğünü alnına kaldırarak genç adamı birkaç dakika süzdü. Fakat Ömer onun bakışlarının kendi üzerinde olmadığını, sadece aklını toplamak için gözlerini rastgele bir yere çevirdiğini fark etti. Tekrar sordu. "Bir haftadır görüşmedik, size mühim havadislerim var." "Hafız efendi, otur anlat bakalım" dedi. Fakat bunu laf olsun diye söylediği, zihninin bu işlerle meşgul olmayıp başka yerlerde dolaştığı belliydi. Daha evvel sen anlat, bir şeye canını sıkılıyor galiba. Haydi beni sorma da lafına bak, ne var? Ömer içinden, Allah Allah, bizim hafıza ne oluyor? Geçen gün de bir acayipti fakat bugün büsbütün tuhaf. Neyse, nasıl olsa dayanamaz, söyler, dedi ve hafıza döndü. Ben evlendim, biliyor musun? Hüsamettin Efendi biraz canlandı, merakla sordu. Ne zaman, kiminle, nerede, hiç haberimiz yok yahu. Ömer güldü. Haberiniz olacak gibi değildi. Ben bile nasıl olduğunun hala farkında değilim. Hakikat olan bir şey varsa bugün evimde bir karım bulunduğu ve benim elime baktığıdır. Hüsamettin Efendi onu merhamet ifade eden gözlerle süzdü. Allah bahtiyar etsin. Sonunuz hayırlı olsun. Ben seni aklı başında bir çocuk bilirim. Ömer onun bilirdim demek üzereyken kendini topladığını fark etti. Güldü. Fena mı yaptım? Yok canım, herhalde iyidir. Ömer birkaç kelimeyle başından geçenleri anlatmaya çalıştı. Birçok yerleri değiştirerek söylüyor ve kendisine bunu, kızı fena vaziyete düşürmek doğru değil, gıyabında da olsa hiç kimse onun hakkında münasebetsiz şeyler düşünmemelidir diye izaha çalışıyordu. Hikayesinin sonlarında Hafız Hüsamettin'in tekrar düşüncelere daldığını, hiçbir şey dinlemediğini gördü. Canı sıkılarak kalktı, odasına döndü ve akşama kadar masasında gayret ve çalışkanlık hisleriyle dolu olarak boş oturdu. Birkaç kere kalem amirine giderek defterler hakkında bir takım izahat istedi. Muhatabı bu malumatı, ''Adam mı kandırıyorsun iki gözüm, senin ne mal olduğunu ve burada kime dayanarak durduğunu pekala biliriz.'' diyen bir gülümseme ile veriyordu. Etraftaki memurların çekmecelerini açıp kapayarak gidiş hazırlığına başlamasından akşam paydosunun yaklaştığı anlaşıldı. Eve dönmek aklına gelince içinden bir sevinç ürpermesi geçti. Macide onu bekliyordu. Rum madamın pansiyonunu hatırlamak bu sefer ilk defa olarak onun yüzünü buruşturmadı. Vazife perverliğini bir yana bırakıverdi. Hemen çıkmak ve koşu koşu eve gitmek istiyordu. Odanın kapısında veznedarla karşılaştı. Ondan borç istemek niyetinde olduğu aklına geldi. Size geliyordum diye yalan söyledi. Ben de seni alacaktım, hadi beraber çıkalım. Veznedar sokağa çıkıncaya kadar ağzını açmadı. Sirkeci tarafına yürüdüler. Birkaç adım attıktan sonra Hafız, ''Bana baksana oğlum.'' dedi. ''Bugün anlattıkların ciddi miydi?'' Ömer gülmekle mukabele etti. ''Sen şimdi bunu ciddi mi söylüyorsun?'' ''Ne bileyim, pek çabuk iş gören cinsindenmişsin.'' Birkaç adım daha attıktan sonra, ''Yeni güveyleri ayartmak iyi değildir ama. Haydi şeytana uy da benimle beraber gel, şurada iki kadeh atalım. Sana söyleyecek sözlerim var, bu sefer ciddi. Ne kadar kötü vaziyette olduğumu şundan anla. Sana bile akıl danışacak hale düştüm.'' Ömer'in hiç değilse bu akşam böyle bir davete razı olmaya niyeti yoktu. Fakat veznedarın görünüşü insanı telaşa düşürecek gibiydi. Zaten Ömer bütün patavatsızlığına rağmen kendisinden bir şey isteyen bir insana red cevabı vermeyi hemen hemen asla beceremeyen kimselerdendi. Çok kere acele bir işin yolda giderken herhangi bir geveze arkadaşı onu lafa tutabilir ve yarım saat saçma sapan konuştuğu halde Ömer onu bozmaya ve yeter işim var demeye muktedir olamazdı. Şimdi Hüsamettin Efendi'nin söyleyeceklerini merak da ediyordu, kararını verdi. ''Hadi gidelim ama ben içmem.'' dedi. Tramvay yolunda küçük bir meyhaneye girdiler. Solda yüksek bir tezgah, sağda arkaya arkaya dizilmiş üç küçük masa vardı. Bunların bir tanesinde çolak ve bir gözü sakat bir adam oturmuş, tek eliyle yakaladığı kadehleri birbiri arkasına yuvarlıyor ve her yudumdan sonra bütün yüzünü harekete getirerek garip işaretler yapıyordu. Veznedar birkaç yudum rakıyı acele içtikten sonra ve ilk kararına rağmen bir kadeh getirten Ömer'in de bir yudum almasını bekledikten sonra mukaddeme filan yapmadan ''Bu iş yeni değil iki gözüm.'' diye başladı. ''İki aydan beri bocalıyorum. Sen benim ufak tefek nelere metelik verir soyundan olmadığımı bilirsin. Dünyayı bir pula satmaya her zaman amadeyim. Fakat bu yaşıma kadar yapmadığım, belki tesadüfen fakat ne olursa olsun yapmadığım bazı şeylerin istemeyerek faali olmak beni sarstı. İtidalimi kaybetmekten korkuyorum. Bu takdirde işin içinden sıyrılmak için binde bir ihtimal varsa onu da kaybedeceğim. Kimseden akıl danışmak adetim değildir ama senin genç aklın belki bir cevher yumurtlar. Neyse, uzatmakta mana yok. Sana baştan itibaren bir hulasa yapayım. Bilmem şimdiye kadar hiç bahsettim mi, benim bir kayınbiraderim var. Buralarda sirkeci taraflarında emlak komisyonculuğu yapar. İsmi emlak komisyoncusu. burnunu sokmadığı iş yoktur. Arsa alıp satımından tut da evlere hizmetçi, barlara artist, kumpanyalara aktris bulmaya kadar her şey elinden gelir. Bir gün zengin olur, bize otomobille misafir gelir. Bir gün iki sivil polisin arasında karakola giderken görülür. Benimle arası pek iyi değildir. Fakat akraba. İki tane de nur topu gibi kızı var Hınzır'ın. Kendi çocuklarım gibi severim. Babaları herhangi bir işte top atıp meteliksizlik, açlık devresi başladı mı anneleriyle beraber bize göçerler. 3-5 ay sonra İsmail Bey kardeşimiz, yani kayınbirader, ekseriya ben evde yokken yine otomobille gelir, hepsini alır götürür. 15 seneden beri bu böyle sürüp gidiyordu. Bu defa uzun zamandan beri haberini almamıştım. 2 ay kadar evvel daireye garip bir adam geldi. Dava vekiliyim, kayınbiraderiniz mevkuftur. Sizi görmek istiyor dedi. Allah Allah dedim. İzin alıp tevkifhaneye gittim. Kayınbirader uzun uzun bir şeyler anlattı. Birisine hizmetçi bulmuş, herif bekarmış, kızın yaşı ufakmış, bir şeyler olmuş. Uzun lafın kısası, fuhuşa teşvik cürmünden yaşlıca bir kadınla beraber bizim asilzade İsmail Bey'i içeri atmışlar. Aman enişteciğim, bana yardım et. Benim bu işte bir alakam yok. Katiben bana haber vermeden bir takım işler çevirmiş. Bana nasıl olsa kurtulacağım, dedi. Kerata palavrayı pek severdi. Katiben, vekilim, acentam demeden konuşmazdı. Böylece kendine mühim bir iş adamı süsü vermeye çalışıyordu. Neyse, derdini anladık. 200 lira kefalet istiyorlarmış, o zaman tahliye edeceklermiş. 80 yerde alacağın var, bankada param var. Fakat mevkuf olduğum için alamıyorum. Bu rezaleti de kimseye duyurmak istemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah rızası için sen bir çaresine bak. Çıktığım gün tabii mesele yoktur. Derhal getiririm, diyordu. Evvela aklım ermedi. Fakat edepsiz herif diller döktü. Kah darıldı, kah ağlar gibi müteessir oldu. Kah bu kadar ehemmiyetsiz bir para için mırın kırın edişimi garip bulur gibi göründü. Nihayet bir araştıralım bakalım dedim. Aman araştırmaya vakit yok. Bugün yarın çıkamazsam her işim mahvoldu. Taahhütlerim var, randevularım var. Binlerce lira ziyan edeceğim dedi. Gaflet bu, inandım. Daireye gelip düşündüm. Kimseden 10 para almaya imkan yoktu. 200 lira az bir şey değil ki. Lanet olsun, bir aralık çocukları gözümün önüne geldi, içim acıdı. Parayı çıktığı gün getireceğini söylemişti. Üstü başı düzgünce olduğu için herhalde bugünlerde tutuyor dedim. Kasadan 200 lira alıp adliyeye yatırdım. Ondan sonra facia başladı. İsmail Efendi çıkar çıkmaz eski halini aldı, şu dalaverici, atlatıcı halini. Tevkifhaneden ayrılırken hemen, "Birader derhal gidelim de nereden bulacaksan bul, parayı ver, kasaya koyalım," dedim. "Vakit geç oldu, yarın çaresine bakarız," diye cevap verdi. Bu kadarı benim gözümü açmaya yetti. Bu onun eski ve malumum olan konuşma tarzıydı. Artık sonunun nereye varacağını pek iyi sezdiğim bir mücadele başladı. Dedim ya, ümidim yoktu. Çünkü yazıhane dediği odasına gittiğim zaman vaziyetini gördüm. 80 yerdeki alacaklar, bankadaki paralar hep atmasyondu. Piyasayı sabahtan akşama kadar dolaşsa 10 lira bulması imkansızdı. Satacak savacak bir şey olmadığı da muhakkaktı. Bu sefer boş yere ben ona yalvarmaya koyuldum. Düşün, benim gibi dünyada kimseye minnet etmemeye çalışan bir adam o aşağılık herife diller döktü. Çocuklarımdan, karımdan, 20 senelik temiz memuriyet hayatımdan bahsettim. Herif insan değil ki. İnsan olsa da ne yapabilir? Şimdi beni atlatmakta mazurdu. Bunu imkansızlıktan yapıyordu. O asıl namussuzluğu mevkuf iken beni kandırmak suretiyle yapmıştı. Bunlar tabii ve elinde olmayan neticelerdi. Ben ağlayacak hale gelip ısrar ettikçe, ne yapayım kardeşim, halimi sen görüyorsun, işler ters gidiverdi. Sen başka bir yerden çaresine bak, bizim muhakeme bitince tabii kefaleti iade ederler, mesele yoluna girer, diyordu. Edepsiz, bir türlü benim başka yerden para tedarik etmeme imkan olmadığına inanmıyordu. Muhakemenin de biteceği yoktu. Hele öyle 10-15 güne karara bağlanacak soydan değildi. Halbuki ben ay başından evvel parayı kasaya yatırmalıydım. Bu aralıkta bir müfettiş gelse yine mahvolduk demekti ama ay başında rezaletin ortaya çıkması muhakkaktı. Nihayet o gün geldi. Artık ikide birde daireden ayrılmam da göze batmaya başlamıştı. Çaresizlik içinde kaldım. Büsbütün ümidimi kesmiş olsam müdüre gidip meseleyi açacaktım. Fakat Allah kahredesi bir ümit, muhakemenin kısa bir zamanda bitip paranın bana iadesi ümidi beni başka bir çare vurmaya teşvik etti. Hesapları ve kasa mevcudunu devrederken defterlerde birkaç günlük yanlış, daha doğrusu şunu ismiyle söyleyeyim, tahrif yaptım. 200 lirayı yatırırken düzeltirim, defterde silinti olsa bile hesaplar doğru çıktıktan sonra ehemmiyeti yoktur, bir iki laf işitiriz o kadar dedim. İki aydır bu böyle devam edip gidiyor. Meydana çıkmaması için yeni yeni tahrifler yapmaya mecbur oluyorum. Her gün biraz daha batağa saplandığımın farkındayım fakat ne yapayım? Ömer burada sordu. Muhakeme ne alemde? Muhakeme mi? Daha dün adliyeye çıkıp soruşturdum. Hayrabolu'dan bir şahit ve Bartın'dan bir şahit ifadesi bekleniyormuş. Görünüşe nazaran İsmail Efendi mahkum olacak. Bunun için boyuna işi uzatıyor. Halbuki benim onu kurtarmam lazım. Lehte aleyhte herhalde muhakemenin bitmesi lazım. Bir müddet düşündü, sonra her şeyi itiraf etmek ve bu azaplı günlere bir nihayet vermek aklımdan geçiyor. Lakin çoluk çocuğu ne yapacağız azizim? Hiçbir ekmeğine sahip değil. 6 nüfus, sonra en aşağı 5 sene ceza yemek var. Bu yatılır mı, ne dersin? Ömer bir an kaşlarını çatıp durdu, sonra sahiden fena vaziyet. Demek hiçbir yerden hiçbir şey bulmaya imkan yok. O halde mümkün olduğu kadar bekleyip muhakeme bitince parayı almaktan başka çare kalmıyor. Hüsamettin Efendi, bunu ben de biliyorum makamında başını salladı. Kadehini dikerek ayağa kalktı. Dışarı çıktılar. Yolda tekrar söze başladı. Bana bir akıl öğretesin diye anlatmadım bunları. Biraz içimi dökmek istedim. Belki açılırım dedim. Fakat aksine oldu. Sana izah edeyim derken meselenin ne kadar feci olduğunu kendi gözümün önüne de sermiş oldum. Demek ki bu ana kadar bundan kaçmışım. Ümitsizliğim büsbütün arttı. Vaziyetin düzelir tarafı olmadığını daha iyi görüyorum. Sonra birdenbire sözü değiştirerek, sen de galiba bana bir şey söyleyecektin, nedir dedi. Ömer böyle bir arzusu olduğunu hatırlamayarak cevap verdi. Ne zaman, haberim yok. Canım, daireden çıkarken beni görünce ben de sana geliyordum demiştin ya, para mı isteyecektin? Ancak bu sözden sonra Ömer hatırladı ve cevap vermeyerek önüne baktı. Hafız sordu, ne kadar? 1-2 lira, fakat nasıl olur? Öteki acı bir gülüşle, merak etme dedi, maaştan kalma paradır, haram değil. Hem senin böyle şeylere kulak asmadığını da bilirim, al. Cüzdanını çıkarttı, 4 kağıt lirası vardı. 3'ünü ona verdi, ayrıldılar. 13. ayrımın sonu, sayfa 126.